Ayrım 39.
Adam çakısını çıkarmış, sağ yanından yapıştırıldığı yerden ayırmıştı ilanı. Çekti, yırttı, avcunda buruşturdu. "Hadi," dedi, "daha uzun durmayın önünde. Bu ilan fesada çağırır cümleyi. Yüreğinizi bozmayın." Kara Ali Yusuf'un anlattıklarını dinledikten sonra dalgınlaştı. "Eli öpülecek adam," dedi. "Biz bu adamlar sayesinde dağlarda barınıyoruz, aç kalmıyoruz." Eylül sonlarına kadar geçtikleri köylerde yol üstünde karşılarına çıkan hayrat çeşmelerin taşlarında, iri çınarların palamut meşelerinin gövdelerinde el kadar kalan parçalarını gördüler bu küçük ilanın. 3 ay boyunca hep uzaklarından geçti gitti karşılarına çıkan jandarma birlikleri. Eylül'ün son haftası girerken Direbene köyü yakınlarında boş bir ambarda konaklamışlardı. Ambarın geniş bir sundurmasıyla Poyraz köşesinde kapısı penceresi sökülmüş büyücek bir odası vardı. Dış duvarlarının 2 ayrı yerinde Zülfikar Bey'in aranıyor ilanlarının küçük parçaları kalmıştı. Goruçka yakındı. Zülfikar Bey ambarda ilk konakladıkları gün akşama doğru "Goruçka'nın kokusunu alırım, dayanamam," demiş gitmişti. Ertesi gün dönmedi. Meraklandılar. 2. gün sabah erkenden çıktı geldi. Talihine gözüne ilişmemişti jandarmaların. Annesi Emine Hanım ondan çok ürkmüşlerdi gelişinden. Goruçka 2 aydır gözaltındaydı. Konaklarının 100 adım ötesinde nöbet tutuyordu jandarmalar. Annesi, karısı Hamza ile görüşmüştü yalnız. Üçü de jandarmalara görünmeden konağa ulaşmasına akıl erdirememiştiler. "Biz böyle olmasak 2 yıldır dağlarda sağ kalmazdık," demişti. "Ağaçlar, konaklar, duvarlar, çukurlar hep korur bizi." Eylül sonunda Bulgarların silah bırakmalarına çok üzüldüler. Osmanlıların Almanlarla Avusturyalıların da yakında silah bırakacaklarının işaretiydi Bulgarlarla Fransızlar arasında imzalanan barış anlaşması. Kara Ali, "Belliydi," dedi kısaca, kapattı konuyu. O akşam yatacaklarına yakın, "Belki bizim için hayırlı olur," dedi Zülfikar Bey'e. Zülfikar Bey kahroluyordu. "Yenilmek mi?" diye mırıldanır gibi karşılık verdi. Kara Ali daldı, gitti bir süre. 1 yıl önce Sinyatsika eteklerinde konakladıkları değirmene geçmişlerdi o gün. Bir cigaralık tütün aldıktan sonra tabakasını Zülfikar Bey'e uzattı. Cigaralarını sarıp yaktılar. Konuşmadılar cigaralarını yarılıncaya kadar. "Yenilen biz değiliz," dedi Kara Ali. "Gam etme." "Elimde değil." "Benim de değil. Ama senin kadar belli etmem. Biz üstümüze düşeni yaptık diye avunurum. Sonunda sağ kalsaydık ölümden kaçtığımız için değil, ölüm bizden kaçtığı için kaldık." Zülfikar Bey, "Dilim varmıyor," dedi. "Yenildik diyemiyorum." "Deme gene, ama için rahat olsun. Çanakkale'de, Yemen'de, Galicia'dakilerin yaptığını biz de yaptık. Gazilerin yeri şehitlerin yanındadır cennette. Bizim yerimiz de cennettir. Gazadan yılmadık." 2 yıldır ilk kez kollarını açtı, Zülfikar Bey ile kucaklaştı. "Gazan kutlu olsun kardeşim," dedi. Zülfikar Bey, "Senin de kaptan," diyebildi. Kara Ali o gün hiç unutmadı. Ekim'in 22'siydi. Zülfikar Bey'in yine hasret damarları kabardı. "Goruçka'ya gideceğim," dedi. Kara Ali kararından döndüremeyeceğini bile bile karşı çıktı bu kez. "Vazgeç." "Duramam. Goruçka'da kimin varsa beni çağırır." "Biz komitacıyız Zülfikar Bey. Bugüne kadar hiç sana akıl öğretmeye kalkmadım. Sen okumuş bir beysin, ben alt yanı bir cahil çoban. Biz komitacıyız, bizim işimizde hatır, gönüle yer yoktur. Sustur o seni çağıran sesleri, dinleme." "Elimden gelse?" "Gelsin, bu kez gitme derim sana. Gitme, günü sırası değil gitmenin. Bir gece sadece." "Bir dakika desen gene gitme derim. Bugüne kadar kazasız belasız gittin geldin. Daha bir hafta bilemedin 10 gün kar indirir, savaş kışa kalmaz durur. Osmanlılar silah bırakır. Bak başına para koymuşlar. Bugüne kadar bir sütü bozuk çıkmadı karşına. O parada gözü olan şimdi telaşlanır. Savaş durmadan bu bir hafta 10 gün içinde seni ele verir. Güvenme kimseye. Komitacı sırtını duvara vermeden güvenmez karşısına çıkana. Dinle beni." Zülfikar Bey'in başıyla kendisine hak verdiğini gördü. Ağzından ise söz çıkmıyordu. "Sade 10 gün. 10 gün sabret derim sana. 10 gün sonra savaş durur. Af çıkar, seninle birlikte karakola gider, başçavuşun kahvesini içeriz. Ben 3 yıl dağda kaldım hürriyetten önce. Hürriyette af çıktı, dağdan indim. Kimse hesap sormadı. Daha 10 gün sık dişini. Gene af çıkacak. Gene kimse bizden hesap sormayacak." Zülfikar Bey, bilirim dedi, doğru söylersin. Bilirim, kardeş gibi seversin beni, yakın tutarsın. Kara Ali sözünü kesti. Kardeşimden de yakın. Kendi kardeşlerimle hiç yıldızım barışmadı. Kardeşim sensin, öbür kardeşlerim bizim kızanlar. Eksik olma, ama bilmem sana ne diyeyim. Dün gece gözüm hiç uyku tutmadı. Gözlerim açık sabaha ettim. Bu hasret yer bitirir beni. Gelmem diyemem, kırılma bana. Kara Ali, yok başka ne diyeyim dedi. Neden kırılayım? Kendim için bir şey istemem senden. Ne dersem senin iyiliğin için derim. Madem ille gideceğim dersin, benim duam sağ salim geri dönmen için. Bir kez daha kucakladı Zülfikar Bey'i. Hadi güle güle git, güle güle dön. Hızlı adımlarla yürüyordu. Geçtiği kırlar boşalmış, çalışanlar köylerine dönmüştü. Pindos dağlarına inen güneşin kavuşması yakındı. Doğuya doğru uzayan gölgeler sarıyordu ovayı. Niyeti Nasaliç ile Direbe'nin batısından dolaşarak Goriçka'ya inmekti. Yarım saati aşmıştı değirmenden ayrılışı. Nasaliç yolunu ancak yarılamıştı. Gerisinden esen rüzgarın taşıdığı konuşma sesleri duydu havada. Dönüp baktı. Değirmen silinmişti görüntüden. 200-300 adım gerisinde 3 adam gördü. Silahlıydılar. Adımlarını sıklaştırdı. Bu kez bastığı topraktaki yansımalarından koşmaya başladıklarını anladı adamların. İzleniyordu. Ardına düşmüştü adamlar. Aralarındaki uzaklığı kapatarak yaklaşıyorlardı. Bel yüksekliğinde kuru bir taş duvarla çevrilmiş bir mısır tarlası kıyısından geçiyordu yolu. Mavzerini omuzundan aldı. Kuru taş duvarın öbür yanına atladı. Duvarın arkasından mavzerini doğrulttu, bir el ateş etti. Vurmak istememişti. Adamların yolu üstünde 5-10 adım önlerinde karpuz büyüklüğünde bir kayaya nişan almıştı. Kayanın üst kıyısını parçaladı kurşun. Kopardığı parçaları dört bir yana fırlattı. Adamların kollarını kaldırıp üstlerine gelen parçalardan korunduklarını gördü. Adamlar silaha karşılık vermediler. Kollarını havaya kaldırdılar, barış, anlaşmak istiyorlardı. Biri, Zülfikar Bey, teslim ol. İkincisi, düşmanın değiliz. Üçüncüsü, kurtulacaksın diye bağırdı. Sağ elinde mavzeriyle duvarın gerisinde doğruldu. Yaklaşmayın. Karşıdan bir kez daha, teslim ol. Güven bize. Kurtulacaksın diye bağırdıklarını duydu. Besbelli teslim olursa karakola götürüp teslim edeceklerdi kendini. Kara Ali haklıydı. Savaşın sonu yaklaşıyordu. Yakalanmasına yardımcı olacaklara ödenecek ödüle göz dikenlerin acelesi vardı. Mavzerini doğrulttu. Adamların ayakları dibine bir el daha ateş ederek karşılık verdi, seslendi. Çekin gidin! Namlusuna yeni bir mermi sürerken adamların aralarında kısa bir konuşma geçtiğini gördü. Uzaktan izlediği kadarıyla bir çeşit oyalamaydı konuşmaları. Anlaşılan ardına düşmekten vazgeçmişlerdi. Ortadaki eliyle git işareti yaptı. Sağındaki, Nasaliçliyiz, köye döneriz. Solundaki, sen yoluna git diye seslendiler. Silahlarını omuzlarına takıp el salladılar. Zülfikar Bey 40-50 adım yürüdükten sonra duvarı aşarak yola çıktı. Gerisine baktı, silahları omuzlarında uzaklaşmalarını bekliyorlardı. El salladı, yürüyüşünü hızlandırdı. Nasaliç'e yaklaşırken bir kez daha düşündü. Adamlar kendisini iyi tanıyorlardı. Anlamışlardı Goriçka'ya gittiğini. O gece ya da ertesi sabah bir kez daha deneyebilirlerdi talihlerini. Yolu üstünde bir hendekte ya da bir damın gerisinde pusu kurup ateş eder, bacağından ya da kolundan yaralayarak adım atamaz, karşı koyamaz duruma getirirler, yakalayabilirlerdi kendini. Hayır, gidemezdi bu gece Goriçka'ya. Değirmene dönmeyi de yediremedi kendine. Üstelik karanlık indiriyordu. Doğuya, Uçana'ya doğru değiştirdi yolunu. Ay yatsıdan en az 2 saat geç doğacaktı o gece. Goriçka ile Uçana arasında bildiği boş bir damın duldalasında ayın doğmasını bekleyecek, havanın karanlığı yürürken önünü görebilecek kadar dağılınca yerinden ayrılacaktı. Uçana'nın Kurunşa'nın dışından İğneli ormanlarına geçecekti. Sabaha Goriçka'ya gitmeden vazgeçip değirmene de dönse dediğini yerine getirmiş gururunu kurtarmış olabilirdi. Beklediği gibi gece yarısına doğru ay doğdu. Çok geçmeden de karanlık yakınlarını seçebileceği kadar hafifledi. Ay bir adam boyu yükselince damın duldalasından ayrıldı. 30-40 adım ilerisini görerek yol alıyordu. Ondan sonrası ise hiç beklemediği gibi geçti yolculuğunun. Ay doğarken duyduğu bir iki köpek havlaması yaygınlaştı. Ay yükseldikçe uzaktan yakından gelen köpek havlamaları sardı dört yanı. Uçan aya doğru gidiyordu. Mavzeri çapraz omzundaydı. Köpeklerin saldırısından korunmak için yola çıkarken damın önünde bulduğu sağlam bir değnek almıştı eline. Aklından geçirdiği gibi bir mısır tarlasının sınırından geçerken geceyi havlamalarıyla doldurarak kokusunu alan iki iri çoban köpeği kesti önünü. Değneği sol eline geçirdi. Sağ eli tabancasındaydı. Köpekler bir koşu iki üç adım önüne kadar geldiler, ayaklarını gererek durdular. Üstünü üstüne havlıyorlardı. Tarlanın ekicisi elinde çifte damından çıktı, ne oluyor diye bakındı. Tarlasının kıyısından geçen toprak yaya yolunda köpeklerinin silahlı bir adamın yolunu kestiklerini gördü. Kim o? Kim olduğunu söylemeyi gerekli görmedi. Çek yolumdan köpeklerini. Adam meraklanmıştı. Düşünmeden bir daha sordu. Kimsin? Nereye gidersin gece yarısı? Sahiplerinden cesaret alan köpekler üstüne sıçramaya hazır havlamalarını artırdılar. Uzak yakın tarlalardan havlayan başka köpekler de onlara uyuyor, havlayarak kendilerine doğru yaklaşıyorlardı. Yolcuyum dedim, duymadın mı? Adamın nasılsa aklı başına geldi. Ürkecek bir durum olmadığını anlamıştı. Kısa bir ıslık çaldı, seslendi. Gelin be çomarlar yanıma. Köpekler yatıştı. Kuyruklarını sallamaya başladılar. Havlamalarının tonu düştü. Kısa sönük bir iki havlama ile çekildiler. Yola doğru yaklaşan sahiplerinin iki yanını aldılar. Arada bacaklarına sürünerek çevresinde dolanmaya başladılar. Adam yolun 10 adım ötesinde durdu. Geç kalmışsın bire kardeş. Ayı bekledim diye karşılık verdi. Yuvarlığa yarıya inen ay ışığında belli belirsiz seçiliyordu yüzü. Arnavut şivesiyle konuşuyordu. Daha çok şaştığı şey kendisinin de tanıyamayışıydı adamı. Balkan Savaşı'ndan sonra yerleşmiş olmalıydı buralara. Değişiyordu bölgenin halkı. Adam ekledi. Bizim buralarda köpek çoktur. Köpekler bekler tarlaları. Tedbirli ol. Olurum dedi, yürüdü. Uzaklarda kalmıştı köpek havlamaları. Yükselip alçalarak sürüyordu. 10-15 dakika sonra yolu üstünde kapalı bir dam görünce vazgeçti daha ileri gitmekten. Damın kuyu taşına oturdu, sabahı bekleyecekti. Aytepe'ye ulaşınca daha iyi tanımaya başladı oturduğu yeri. Az ileride böğürtlen kümesiyle yanındaki ceviz ağacı. O kümenin arkasında köpeğiyle saklanan çocuk. 12 yaşındaydı. Ay ışığı altında damdan çıktıklarını görür gibi oldu. O uzun boylu kadın ile babasının. Sarıldılar, uzun uzun öpüştüler. Nasıl burkulmuştu o gün yüreği? Duygulanarak andı babasını. Ya o güzel, uzun boylu kadın nerelerdeydi acaba şimdi? Çok değil, 15 yıl geçmişti aradan. 40'ında bile olamazdı daha. Nerelerdeydi? Ya o bir dediği iki olmayan 10-12 yaşındaki tasasız çocuk? Ölümler bir bir ardından gelen savaşlarla dolu hızlı yılların rüzgarları savurmuştu her birini bir yana. Yıldızlar silinirken kalktı yerinden. Bir yanda güneş doğarken, bir yanda ayın kavuştuğunu gördü uçan ayı geride bırakırken. Katransa yolunda gece nöbetinden dönen iki jandarmayı seçti uzaktan. Önünden geçtiği tarlanın kıyısında Mersin kümelerinin arkasına saklandığı bekledi. Jandarmalar Rumca bir türkü söyleyerek Mersinlerin öte yanında kalan yoldan geçip gittiler. O gün ikindiye kadar boş gördükçe yola çıkarak karşıdan gelenleri gördükçe boş damların duldulalarına, Mersinlerin erguvanların gerisine sinerek yön değiştire değiştire uzadı yolu. O güne gelinceye dek hiç görmediği kadar jandarma dolaştığını tanık oldu kendi toprakları üzerinde. Katransa Gölü'nün doğusundan İğneli'ye doğru inen koruya kavuştuğunda gün ikindiyi bulmuştu. Bir gün önce değirmenden yola çıkarken yarım ekmekle bir topan keçi peyniri vardı torbasında. Gece yemiş bitirmişti olanı. Gecelediği kuyunun yakınındaki cevizin dallarında kalan 10 kadar ceviz kırmış yemişti. 12 saattir yolu üstündeki çeşmelerden içtiği sudan başka bir şey geçmemişti boğazından. Bir kayın ağacı dibine oturdu. Tabakasında 3-4 sigara saracak tütünü kalmıştı. Bir cigara sarıp yaktı, açtı. Cigara büsbütün acı geldi ağzına. Yine de açlığını kırar diye sonuna kadar içti. Yola çıkmadan önceki geceyi Goruçka özlemiyle gözünü kırpmadan geçirdiğini hatırladı. İkinci geceyi de geride bırakmıştı uykusuzluğu. Uykusuzluğunun üstüne 24 saattir ardına düşen adamlara gözdağı vererek, köpeklerin saldırılarından korunarak jandarmalara görünmemeye çalışarak kırlarda dolanıyordu. Dizlerini göğsüne doğru toplamış, başını ağacın gövdesine dayanarak gözlerini yana kapamıştı ki yaklaşan bir atın adımlarını duydu. Gözlerini araladı. Doru beygir üstünde gelen İsmail'i gördü, seslendi. İsmail de şaşırmıştı sesini duyunca. Beygiriyle yaklaştı. Zülfikar Bey, ne ararsın sen buralarda? Beygirinden indi, Zülfikar Bey'in üstünde hızla dolaşıyordu bakışları. Yaran veren yok çok şükür. Yok. Nereden düştü yolum bibeğim buralara? Goriçka'ya giderdim, yaklaşamadım jandarmalardan. İyi etmişsin, seni ararlar. Hala dolaşıyordu bakışları Zülfikar Bey'in üstünde. Zülfikar Bey oturduğu yerden kalktı. Atını bana ver. İsmail yıllardır Zülfikar Bey'in her dediğini yerine getirmekten gelen bir alışkanlıkla dizginleri Zülfikar Bey'e doğru uzatırken elini geriye çekti. Niyetin ne? Goriçka'ya gideceğim. Jandarmalar at üstünde tanımaz beni, kuşkulanmaz. İsmail iki söz arasında Zülfikar Bey'i kararından döndürecek çareyi kurmuştu. Salih Hanım yengem bu halinle görmesin seni. Allah korusun yüreğine iner. Ne olmuş sana? Aslan Zülfikar Bey'im, erimişsin görmeyeli. Gözlerin içeri çekilmiş, yüzün çökmüş. İki gündür uyuyamadım, yorgunum. Allah bilir doğru dürüst karın da doyuramamışsın. Öyle oldu. Dinle beyim, sonunda emir gene senin. Her ne buyurursan yine baş üstüne ederim. Ama bu sefer bir kez olsun İsmail'i dinle. Bu gece Goriçka'ya gitmeyi unut. Gel bize gidelim, anamın konuğu ol. Her gün anar seni. Çorba pişirsin, börek yapsın, tavuk kessin. Önce karnını doyur, erkenden yat uyu, dinlen. Yarın gün doğarken kendine gelirsin. Yine eski Zülfikar Bey olursun. İster ata biner gidersin, emrin olursa arabayı koşarım. Salih Hanım yengemi, gelinimiz hanım yengemi alır bize getiririm. İstemezsen at senin. Dizginleri uzattı. Buyur al. Zülfikar Bey atın dizginlerini kavradı, bindi. İstersen Goriçka'ya git ama korkarım at üstünde uyuklarsın, başın döner. Zülfikar Bey, haklısın İsmail dedi. Goriçka'ya yarın giderim. İsmail'in annesi önceki gelişlerindeki coşkuyla karşıladı Zülfikar Bey'i. Nedir ki karşılama sevinci çok kısa sürdü. Çok çabuk açığa vurmaktan kaçınamadığı bir üzüntüye dönüştü. Konukları aşırı yorgun görünüyordu. Yüzünün bütün rengi uçmuş, zayıflamıştı. 7 ay önce evlerine gelen beyden 7 yaş yaşlı gösteriyordu. Zülfikar Bey'i ön odaya alınca, ''Çok yorgun görünürsün, ak kıymetli beyim.'' dedi. ''Nasıl buyurursun, taze ayranım var. Yeni dövdüm, içer misin? Yemeğini hazırlayayım mı yoksa uzanır mısın? Yıkanmak için su ısıtayım mı?'' Zülfikar Bey sadece ayran istedi. Su hazır olunca yıkanacağını söyledi. Kadın çabuk adımlarla çıktı, mutfaktan elinde bir tas ayranla döndü. ''Biz mutfağın köşesinde yıkanırız.'' dedi. ''Yok başka uygun yerimiz. Suyunu ateşe koyarım, te şimdi. Isınınca hemen koşar haber veririm. Varsa başka bir emrinde İsmail'e gelsin söylesin.'' Çıktı, az sonra geri geldi. Yıkanmak için su ısıttıkları kazanı ateşe koymuştu. Bu kez, ''Ne yemek hazırlayayım istersin? Gündüzden hamur tuttum. Sabırsızlanmazsan kabak pidesi yapayım. Sofraya çıkması yatsıyı bulur. Çabuk olsun istersen taze peynirim var. Tavada gözleme yapayım. Yıkanır çıkarsın, sen kurunurken hazır olur.'' Zülfikar Bey'den önce İsmail karşılık verdi. Gözleme yap, aç, bekletme Zülfikar Bey'i. Saat neredeyse yatsıya gelir. Kadının içi rahat değildi. Ah, hiç değilse bir tabak hurma tatlım hazır olsaydı evde. Talihine kupkuru mutfak. Zülfikar Bey, sıkılma boş yere dedi. Ne kolayına gelirse onu pişir. Uykusuzum, erken yatmak isterim. Kadın çıkarken kapıdan döndü. İsmail, gel bir iki odun yar bana. İsmail annesinin ardından çıktı, az sonra geri döndü. Zülfikar Bey'e yıkanacağı suyun ısındığını haber verdi. Zülfikar Bey mavzerini odanın sokak üstü duvarında kalan ocağın yanına dayamıştı. Deri yeleğini, çarıklarını, başlığını, ekmek torbasını çıkardı, mavzerin dipçiği dibine bıraktı. Torbasından temiz iç çamaşırları ile temiz çoraplarını aldı. İsmail'in oda kapısı önüne bıraktığı nalınları giyerek mutfağa geçti. Annesi kendi odalarında Zülfikar Bey'in kurulanacağı havluyu, yatağına sereceği çarşafı hazırlıyor, yastığının kılıfını değiştiriyordu. İsmail Zülfikar Bey'in odasına girdi, kapıyı ardından yarıya kadar çekti. Ocağa yaklaştı. Zülfikar Bey'in bıraktıklarını karıştırmaya başladı. Ekmek torbasının çamaşır gözü boşalmış, öbür gözünde henüz silkilmemiş ekmek kırıntılarından başka bir şey yoktu. Yine içindeki şeytandı mırıldanan. O da anlasın bakalım bizler gibi fukaralık neymiş. Mavzeri aldı, mekanizmasını araladı, dolu olduğunu gördü. Yeniden sürdü, kapadı. Yerine bıraktığı sırada annesinin bakışlarını kendi üstünde duydu. Dönüp bakınca kapının içinde durmuş yaptıklarını izlediğini gördü. Ne oynarsın beynin mavzeriyle? Meraktan. Dokunma misafir malına. Ev sahibine yakışmaz misafir malını karıştırmak. Kolu üstünde katta duran bir havluyu uzattı. Al bu havluyu kapısında bekle ve isteyince uzatır verirsin. Kadın kendi odalarına çekildi. Az sonra Zülfikar Bey odasına dönünce yemek hazırlamak için kalktı, mutfağa geçti. Yan duvara asılı sofra tahtasını indirdi. Yere serili hasırın üstünde diz çöküp oklavayı eline aldı, tuttuğu hamurdan iki yufka açtı. Gözlemelerin içine döşeceği peynir tası ocağın kıyısında duruyordu. İsmail mutfak kapısının içinde durmuş, bakışlarını peynir tasından ayıramıyordu. Ne dikilirsin kapı içinde? Zülfikar Bey'i bıraktım odasında dinlensin. Ya gir içeri ya dön git. Hiç sevmem iş görürken biri başıma dikilsin. Kadının peynir tası ilişti gözüne. Yürü, al o lord tasını eline, maydanozlarını karıştır. Ez, iş ararsın kendine. İsmail'in beklediği de buydu. Şu son 7 aydır düzenli olarak sürdürmüştü Hikmet Bey ile görüşmelerini. Ortak konuları Zülfikar Bey'di. Dağlarda nerelerde gezdiği, neler yaptığı bir iki gün geçmeden geliyordu Hikmet Bey'in kulağına. Gidişinin sonu kötüydü. İşte son 3 aydır ödül koymuşlardı başına. Hikmet Bey dayısını yakalamanın tek çaresinin uykuda bastırmak olduğunu her konuşmalarında daha da inanarak yineliyordu. Yakalanırsa kurtulur diyordu. Yoksa dağlarda bir kör kurşun gelir, onu da bulur sonunda. Madem sana 2 kez geldi, hiç beklemediğim bir gün çıkar yine gelir. Cigara kağıdı kadar bir kağıda bir çay kaşığı haşhaş tohumu tozu sarsakla. Yemeğine karıştırırsan ağır olur uykusu. O uyurken gider karakola haber verirsin, jandarmalar gelir. Görcedeki gibi uykusunda bastırır. Ödül yabancıya gitmez, sana kalır. Annesi 1. yufkayı açmış, 2.'ye başlamıştı. Sırtı annesine dönük ocağa yaklaştı. Peynir sahanını aldı. Kuşağı arasında sakladığı küçük paketi açtı, üstüne serpti, kağıdını ateşe attı. Maydanozu peynirin üstüne yaydı. Kaşıkla iyice karıştırdı. Getirdi sofra tahtasının kıyısına bıraktı. Kadın peynirin yarısını 1. yufkanın, kalan yarısını 2. yufkanın ortasına yaydı. Yufkaları ortadan kıyılara doğru kesti, peynirin üstüne bohçaladı, ocakta tavanın başına geçti. Oğluna, sen git sofra örtüsünü ser, sofrayı yatır beyin önüne, gözlemeleri sıcak sıcak yesin dedi. Biri neredeyse pişer. Karpuz kesmiş doğramıştı kalayla bir sahana, bir tas ayran hazırlamıştı. Sofrayı kurunca gelip karpuzu ayranı almasını tembihledi. Adetti, sofraya ayakta hizmet ederdi yanlarında çalışanlar. Denge olmayanlar oturamazlardı konuğun sofrasına. İsmail ile annesi ayakta beklediler. Zülfikar Bey gözlemelerini, karpuzunu yedi, ayranını içti. Avluya çıktı, ağzını ellerini yıkadı, ayak yoluna uğradı. İsmail su döktü, bir daha yıkadı ellerini, odasına döndü. Ev sahiplerine erken yatacağını söyledi. Odasının kapısını kapadı, lambayı kısarak ocağın içine bıraktı, yattı. İsmail ile annesi sabah erkenden kalkıp Zülfikar Bey'i uğurlamak niyetiyle odalarına çekildiler. İsmail, Zülfikar Bey bir şey ister, seslenecek olursa duymaları için kapılarını açık bıraktı. Annesi çabuk uyumuştu, o uyumuyordu. Gözleri açık, oda kapısına dikmiş, karşı odadan gelecek seslere kulak veriyordu. Horlamadığını biliyordu konuklarının. Sadece uykusunda arada bir derin soluk alır, yatağında döner, dişlerini çarparak kuruyan ağzını ıslattığı olurdu. Bazen de anlaşılmaz bir iki söz mırıldandığı duyulurdu. Çok geçmedi. En çok 1/4 saat olmuştu odalarına çekileli. Zülfikar Bey'in odasından tanıdığı sesler gelmeye başladı. Yatağında döndü, 2-3 kez dişlerini çarptı, anlaşılmaz 1-2 söz etti, sonra sesler kesildi. İsmail yavaşça sıyrıldı yatağından. Annesinin uykusu öteden beri hafifti. ne kadar gürültü etmemeye çalışsa da kadın yine de duymuştu kalktığını. ''Nereye gidersin?'' Kapıya yakın gerisine döndü, işaret parmağını dudağına götürdü. ''Sus, avluya!'' Kadın bir şey demedi, yeniden daldı. Sırtı kapıya dönük uyudu. Akşamdan beri düşünüyordu. Büyük karakollar, kaylar Kozan'a serfice uzaktılar. Yakın köylerin çoğunda karakol yoktu. En yakını 3 kilometre ötede, yukarı Cuma'da 2 jandarmalık bir karakol vardı. Yürüyerek, arada bir de koşarak en çabuk yarım saatte ulaşabilirdi. Gece karanlığında yukarı Cuma'ya. Beygirini çıkaramazdı ahırdan. Hayvan tıksırır, ayağı taşa filan çarpar, giderek sadece adımlarıyla uyandırırdı annesini. Belki Zülfikar Bey de. Yarım saatte karakola varsa, jandarmaları alıp yarım saatte geri dönse, uykusunun en tatlı yerinde bastırabilirlerdi Zülfikar Bey'i. 2 gün 2 gecedir uyumamıştı, yorgundu. Üstelik afyonlu 2 gözlemeyi son lokmasına kadar yemiş bitirmişti. Ya karakolda kimseyi bulamazsa? Jandarmalar bir yere çağrılmış, buyruk almış, göreve çıkmışlarsa? Çabuk benimsedi bu olasılığı. Başlangıçta kendi kendine bile açıklamaktan kaçındığı bu olasılıktı. Gerçekte kimseye duyurmadan bitirmek istiyordu işi. Ne değişirdi? Ha karakola haber vermiş, jandarmalara yakalatmış, ha vurmuş ölüsünü götürüp karakola teslim etmiş. Duyurularda Zülfikar Bey'i getirene 70 altın vereceklerini söylemiyorlar mıydı? 2 yıldır Zülfikar Bey'in yaptıklarından birini bile değil, birinin yarısını yapanın geriye sağ döndüğünü kim görmüş ya da duymuştu karakollardan? Zülfikar Bey'in odasına yaklaştı. Kapıya kulak dayadı. Kulağı yerine alışınca Zülfikar Bey'in derin soluklarını duydu. Doğruldu, kendi odalarını dinledi. Annesi hafiften horluyordu. Geri döndü. Kendi oda kapılarını çekti, kapadı. Ayakları ucunda Zülfikar Bey'in oda kapısına yaklaştı. Mandalını yavaşça kaldırdı, içeriye süzülebileceği kadar kapıyı araladı. Odada bakışlarıyla ilk aradığı mavzerdi. Akşamdan gördüğü yerinde Zülfikar Bey'in yatağının başucunda ocağa dayalı duruyordu. Kısık lambanın ışığında gölgelenen yüzü, sakalları, alnına doğru dökülen saçları örtüyordu Zülfikar Bey'in. Kaşlar sakallar arasında kaybolmuş, gözleri bir ara çıkmış, aralıkmış gibisine geldi. Sanki susmuş, biraz daha yaklaşmasını bekliyordu yatağına. Sonra birden kolunu uzatacak, yakalayıverecekti bileğinden. Kısa bir an yerinde kaldı. Arkası üstü yatıyordu hala. Gözlerini kıl kadar aralasa görebilirdi kendisini. Hayır, boşuna ürküyordu. Kendisini görecek olsa beklemezdi bildiği Zülfikar Bey. Hiç kuşkulanmadan, aklından hiçbir kötülük geçirmeden, ''İsmail sen misin?'' derdi. ''Neye yatıp uyumadın?'' Az daha bekleyerek güvenini kazandı. Bir adım daha, ardından küçük bir adım daha Zülfikar Bey'in başı ucundaydı. 70 altın. İğnenin en varlıklısında çıkmazdı o para. Ya da o değerde mal mülk. Nesine acıyacaktı Zülfikar Bey'in? Kendisine acımayan yine kendisiydi onun. Rahatını, talihin dünyaya gelirken kendisine bağışladığı bunca nimeti tepen, kendisine kollarını açanlara sırtını dönen oydu. Kendisi değilse bir başkası, belki de yarın sabah evlerinden çıkarken çekip vuracaktı onu. Sonra Zülfikar Bey'e yataklık etti diye alıp götüreceklerdi kendisini de. Hala tek kıpırtı yoktu yatakta. Sokulduğunu, yaklaşan soluğunu duymuyordu Zülfikar Bey. Sadece düzenli, derin soluklarla kımıltısız uyuyordu. Haşhaş tohumu göstermişti gücünü. Öylesine geldi ki uykuyla sarmaş dolaştı yatağında. Uzattı elini, mavzeri aldı. Gerisi düşünmesine sıra kalmadan geldi. Namlusunu Zülfikar Bey'in alnına yaklaştırdı. Bir kez daha Zülfikar Bey'in gözlerini açtığını sandı. İnanamıyormuş, bekliyormuş, rüya görüyormuş gibi kendisine bakıyordu. Konuştu, konuşacaktı. Tetiği çekti. Yatakta kısa bir debelenmeden sonra kımıltısız bir kabarıklıktı kalan. Alnının ortasında önce fışkıran, hemen alnından yastığa doğru akan, kurşun deliğinden boşanan kan. Annesi fırlayıp ürkmüş, eli ayağı titreyerek, adımları dolanarak geldiği zaman yastık yorgan kan içindeydi. Yaradan akan kan sızıntıya dönmüştü. Kadın bilmeden, düşünmeden ocağın içindeki lambaya doğru atıldı. Ah ya Rabbim, ne yaptım be hayırsız evlat! Bileğinden kavradı, kapıya doğru savurdu annesini. Kes sesini be bunak! Allah'tan korkmadın mı? Kes çeneni yoksa... Kadın sarsılmıştı, titriyordu. Zülfikar Bey'in ölüsü üstüne kapanıp ağlamak geliyordu içinden. İnleyerek iki büklüm yatağa doğru atıldı bu kez. İsmail bir kez daha bileğinden kavradı, çekti, yatağa karşı düşen minderin üstüne doğru sürükledi, itti, oturttu kadını. ''Kes sesini dedim sana, uluma karşımda.'' Kadın yumruklarını avuçları içinde sıkarak çeneleri kilitli minderin üstünde yığıldı kaldı. Hafif iniltilerle ileri geri sallanarak dindirmeye çalıştı acısını. İğneli birbirinden 60-70 adım uzağa dağılmış geniş avlular bahçeler içinde 20 haneli bir köydü. Yatsıdan az sonra yakınlarında patlayan mavzer sesi ürküttü İğnelileri. Evlerde kısılan lambaların ışıkları büyüdü, pencerelere vurdu.